Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unse ve cealnakum şuuben ve kabaila lita'arafu. Yani lita'arafu münasebetil hayatil içtimaiyeti feta'avenu aleyha la litenakeru fetehasemu. Yani sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım, ta birbirinizi tanımalısınız. Ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki, yek diyenize karşı inkar ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir. Şu mebhas 7 meseledir. Birinci mesele. Şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakkat-ı âliye, hayat-ı içtimaiyeye ait olduğu için, hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen yeni sahip lisan ile değil, belki İslam'ın hayat-ı içtimaiyesiyle münasebettar olan eski sahip lisan ile, Kur'an-ı Azimüşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele. Şu ayet-i kerimenin işaret ettiği taarruf ve teavün düsturunun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, takımlara kadar tefrik edilir. Ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin. Ta o ordunun efratları düsturu teavün altında hakiki bir vazife-i umumiye görsün ve hayat-ı içtimaiyeleri adanın, düşmanın hücumundan masum kalsın. Yoksa tefrik ve inkısam bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin, bir tabur bir tabura karşı muhasemet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Aynen öyle de. Heyet-i İçtimaiye-i İslamiye büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife inkısam edilmiş. Fakat bin bir birler adedince cihet-i vahadetleri var. Halıkları bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir. Vatanları bir, bir, bir, bir. Binler kadar bir, bir. İşte bu kadar birbirler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavaife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearuf içindir, teavün içindir, tenakür için değil, tehasum için değildir. Evet. Şimdi malumunuz suni bir şekilde alevlendirilmeye çalışılan bir yangın var ülkemizde. Bütün alemi İslam çapında aynı hadise bir asırdır hemen hemen devam ediyor. Özellikle vatanımızda da son 15-20 yıldır, 30 yıldır devam eden bir çalışma var. Bu konuda herkes hamiyetinden ya da ilminden ya da kapasitesinden bir şeyler yazıp çiziyor. Allah doğru olan, doğru yazan herkesten, doğru faaliyet gösteren herkesten razı olsun. Fakat hem milliyet olarak Kürt olarak bilinen, hem de Seyit olduğu da muhakkak olup büyük abilerimizin tasdikiyle de kabul edilen ve bu noktadan da Arap milliyetine sahip olan hakki cihetle. Fakat küçüklüğümden beri Türkler içerisinde bulunduğum ve onlarla iman ve Kur'an hizmetinde beraber bulunduğum dediği Türkleri de iyi tanıyan ve adeta bir Türk aşığı hükmünde olan, Osmanlı'nın son dönemlerini Ayrıca ikinci meşrutiyet dönemini ve daha sonra da cumhuriyet dönemini de iyi yaşayan ve bu meseleleri hissiyatına kadar, hücrelerine kadar hissetmiş, yaşamış ve kendisine göre de çözümler getirmeye çalışmış olan Bediüzzaman'ın da elbette bu konularda diyecek çok şeyi vardır. Ve şu anda gerek devlet ricali, gerek milletin efratları fert bazında çoğu kişiden, özellikle sağduyulu olanlardan artık Bediüzzaman'ın hem öğretilerinin, fikirlerinin hem de isminin çokça zikredildiğini müşahede etmeye başlıyoruz. Madem ki herkes bir şeyler söyleyecek, herkes bir şeyler yapmaya çalışacak, elbette biz de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri namına onun eserlerine perde olmadan ayna olacak şekilde inşallah onun şark hadiselerine getirdiği çözümleri inşallah birkaç oturumda, birkaç derste biz de bunu yansıtmaya çalışacağız. Birkaç konuda işleyeceğiz. İlk olarak da bu meselenin ana teması milliyetçilik olması hasebiyle bir, herhalde yetmeyecek iki derste, iki oturumda, iki sohbette inşallah milliyetçiliği işleyeceğiz. Yani şu anda gerek batılı olarak bilinen Türk kardeşlerimizin, gerek doğuda vatan olarak doğuyu mesken ihtiyaç etmiş olan Kürt kardeşlerimizin milliyetçilik anlayışı nasıl olması gerekiyor? Bunu Kur'an'dan ciddi istifade etmiş, hadis-i şeriflerle de ciddi manada yoğurmuş olan Bediüzzaman'ın fikirleriyle bu meseleye bakmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip eylesin, anladığımızı hayatımızda tatbik etmeyi nasip eylesin. Bu meseleler her yerde konuşulması gerekiyor. Doğru her yerde doğrudur. İnsana göre, fertlere göre doğru değişmez. Doğru Kur'an'dır. Doğru Allah'ın hükümleridir. Allah'ın hükümlerinden de nebaan eden bu gibi fikirleri de biz bu manada akıl terasinden tarttıktan sonra anlıyoruz ki bunlar da elhamdülillah ciddi manada Kur'an'dan yoğrulmuş, hadislerden beslenmiş doğrulardır. Ve bu doğruları da biz aklımızın terasinden geçirdikten sonra da doğru bulduklarımızı dışarıda herkese anlatmakla mükellefiz, muvazzafız. Bir yangın var ve bu yangına herkesin kendi çapına göre bir su taşıması, kendi çapına göre bir söndürme aleti, aracı bulması ve onu kullanması mecburiyeti var. Adeta bu zamanda bir farz mesabesindedir denilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unse ve ceannakum şuuben ve kabaila lita'arafu. Yani bunu Bediüzzaman kendi ifadeleriyle izah ediyor. Yine Arapça. Lita'arafu münasebetil hayatil içtimaiyeti fete'abenu aleyhe la litenakeru fetehasemu. Bu da kendi manini verdiği için oradan okuyorum. Yani sizi taife taife, ayet-i kerimeyi burada mealen Bediüzzaman Hazretleri veriyor. Cenab-ı Hak bizi niye taife taife, millet millet, ırk ırk yaratmış? Hikmeti ne? Birbirimize saldıralım, düşman olalım, vuruşalım diye mi? Yoksa başka ilahi bir hikmet var mı? Cenab-ı Hak'tan bizzat dinliyoruz. Her meselede en birinci söz sahibi Cenab-ı Hak'tır. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bu meselede Cenab-ı Hak söz söyleme yetkisine sahiptir birinci derecede. Niye ırklar var? Niye milletler var? Niye aşiretler var? Niye taifeler var? Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım, ta birbirinizi tanımalısınız. Ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yani bize şu anda İslam vücudu içerisinde çeşitli azalar hükmündeki milletler var. Türkler var, Kürtler var, Araplar var, Lazlar var, Çerkezler var. Başka milletlere sahip olan ama azınlıkta dahi olsa o millet içerisinde Müslüman olan insanlar var. Bunlar niye farklıdır? Bunlar hayat-ı içtimailerinde birbirlerine yardımcı olsunlar diye Cenab-ı Hak birbirinin ismini farklı halketmiş. Birbirinin ismini farklı tayin etmiş. Yani buraya ben İstanbul'a gelmişim diyelim ve güzel bir iş oturtmuşum. Memleketimden gelen gariban insanlara memleketlimdir diye müspet bir milliyet anlayışından dolayı yardım edeyim. Yoksa benden olmayan, Arap olmayan, Siirtli olmayan bir insana düşmanlık edeyim diye değildir. Yani yüzlerce manadan bir mana. Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım. Ta birbirinizi tanımalısınız. Tanıştığımızda bakıyorsunuz ki birbirimizle bir ufak bir bağ bulduk mu, hemen ne yapıyoruz? Biraz daha münasebetimizi artırıyoruz. Muhabbetimizi biraz daha artırıyoruz. Ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiye ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa, bu yoksa, üstadın o Arapça ifadesinin Türkçesi. Yoksa, sizi kabile kabile yaptım ki manayı muharifiyle, sizi kabile kabile yaptım ki, yek diyenize karşı, bir diyenize karşı, yani Kürtse Arap'a karşı, Türkse Kürtlere karşı ya da Araplara karşı inkar ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir. Dolayısıyla burada doğudaki hadiseler ya da batıda oturup da milliyeten Türk olan bir insanın doğudaki bir insana düşmanlık beslemesinin hem dine, hem akla, hem vicdana uyan bir tarafı kalıyor mu? Hayır. Üstad Bezansteri şu mebhasta özellikle Türk olan kardeşlerimizin Türkçülük yapmasına binaen yazdığı bir eserdir bu. Yani Türkçülük bir zamanlar çok daha fazla yaygındı ve o Türkçülük menfi milliyetinin hissinin, fikrinin arkasında ciddi bir Kürt milliyetçiliği, Kürtçülük milliyetçiliği maalesef ortaya çıkmış oldu. Şu anda bizim meselemiz sadece doğudaki insanlara ders vermek değil. Biz her bir insanın kalbinde taşıdığı menfi milliyetçilik ve ırkçılık fikrinin yanlış olduğunu, istikametsiz olduğunu, akıldan ve vicdandan ve şeriattan uzak olduğunu burada ortaya koymaya çalışacağız. Bu Türk olur Türkçülük yapan, Kürt olur Kürtçülük yapan, Arap olur Arapçılık yapan. Kimse bu ilahi tehdidin bir cihette dairesi içerisine girmiş oluyor. Şu mebhas 7 meseledir. Birinci mesele, şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-ı âliye, yüksek hakikat, hayat-ı içtimaiye ait olduğu için hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen yeni sahip lisanıyla değil, belki İslam'ın hayat-ı içtimaiyesiyle münasebetler olan eski sahip lisanıyla Kur'an-ı Azimüşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele, şu ayet-i kerimenin işaret ettiği tearüf ve teavün düsturunun beyanı için deriz ki, şu ayet-i kerimede bir şey ifade ediliyor. Sizi millet millet, kabile kabile, taife taife yarattım ki tearüf için, yani tanışmak için, teavün için, yani yardımlaşmak içindir. Şu tearüf ve teavün düsturunun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir. Orduda ne var? Orduda alt birimler var. Alt birimlerin altında daha da alt birimler var. Onun altında daha da alt birimler var. Onun altında biraz daha alt birimler var. İlahir. Bunun içerisinde de ayrıca havacılar var. Karacılar var. Deniciler var. İlahir. Peki sen karacısın diye denizci ona bomba atabilir mi? Sen havacısın diye denizci ona bomba atabilir mi? Hayır. Onu kendi kuvveti olarak görüyor. Ya da görmesi lazım. Görmüyorsa o adam o ordunun zihniyetinden habersizdir. Laf atıyorlar ama bomba atmıyorlar. Laf da atmayacak, bomba da atmayacak. Çünkü onun için kuvvet-ü zahırdır. Onun için bir kuvvettir. Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesi'nde vücudun azalana benzetiyor İslami cemaatleri ya da buradaki bahsimize biraz daha uydurursak İslami milletleri. Burada her bir İslami millet, İslami ırk Müslüman bölük ya da taife şu İslam vücudunun içerisinde bir aza gibidir. Allah nasıl ki göze ayrı bir vazife vermiş, dile, ağza ayrı bir vazife vermiş, kulağa, beyne ayrı vazifeler vermiş, ele, ayağa, tırnağa, ilahir ayrı vazifeler vermiş. Aynı şekilde şu İslami beden ve vücut içerisinde her bir milleti de ayrı bir özellikte halk etmiş. Her birisi İslam bedeninin ayrı bir ihtiyacını görüyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri doğudaki hammallara, İstanbul'da bulunan hammallara, doğulu menşeli olan hammalların bazı kişilerin yanlış yönlendirmelerine binaen onların yanlış yapacakları bir vakitte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Türkler bizim aklımız, biz onların kuvvetiyiz diyor. Yani biz birbirimizi tamamlayan iki unsur gibiyiz. Bir beden akılsız olmaz, bir beden ya da salt akıldan ibaret olan bir beden kuvvetsiz olmaz. Olursa ikisi de bitmiştir. Dolayısıyla ders veriyor ve onların o mantıklı ayaklanmalarına, menfi faaliyetlerine mani olmaya çalışıyor ve mani oluyor. Şimdi burada da biz her bir İslami milleti şu İslami beden ve vücudun içerisinde bir ağzı olarak görmemiz lazım. Biz birbirimizin eksikliğini tamamlayan iki unsuruz ya da çok unsuruz. Fakat burada esas var. Orduya bakalım. Orduyu bir analiz edelim. Ordunun kumandanı var. Bir. Hepsi aynı ordunun ismini taşıyor. İki. Hepsinin hedefi bir. Böyle olursa orduya ordu denir. Yoksa ordu fiilen bitmiştir. Vücuda bakalım. Şu vücut bir tek ruh tarafından idare ediliyor. Ve bütün vücudun azalarında, hücrelerinde aynı DNA şifreleri var. Hepsi aynı gayeye ve ruha hizmetkar olmak şartıyla, suretiyle kıymet kazanır, kuvvet kazanır. Aynı şekilde gelelim buraya. Biz İslami ordunun birer fertleri gibiyiz. Taburları gibiyiz, fırkaları gibiyiz, alayları gibiyiz. Her birimizin kumandanı var. Kumandan-ı Azam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir. Bunu iyi tespit edeceğiz. DNA şifrelerimizde Kur'an olacak. Ruhumuz İslamiyet olacak. Aklımız Kur'an ve iman olacak ki o zaman şu İslami din içerisindeki milletler aynı gayeyi paylaşsın ve birbirlerinin kuvvetinden istifade etsin, kuvvetlerini zayıflatmasın. Tekrar bu misali okuyorum. Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, takımlara kadar tefrik edilir. Ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın ve bilinsin. Ta o ordunun efratları düstur-u teavün altında hakiki bir vazife-i umumiye görsün ve hayat-ı içtimaiyeleri adanın yani düşmanın hücumundan masum kalsın. Ne demek ki biz düşmanlarımızı nasıl def edeceğiz? İslam milletinin namusunu, izzetini nasıl muhafaza edeceğiz? Şu mantığı kavramakla. Biz bir orduyuz. Ordunun içerisinde fırkalar olur, alaylar olur, gruplar olur, bölümler olur, ilahir. Bütün bunlar birbirlerini düşman görmeyecek. Birbirlerini birbirlerinin yardımcısı ve kuvveti olarak görecek. O zaman mücahede-i ada dediğimiz düşmanlarla mücahede vaktinde İslam namusu, İslam izzeti korunmuş olacak. Yoksa ne hayatımızı muhafaza ne de hukukumuzu müdafaa edebiliriz. Üstadımızın ifadesi. Hem hayatımızı muhafaza edemeyiz hem de hukukumuzu müdafaa edemeyiz. Yoksa tefrik ve inkısam. Yoksa milletler arasındaki farklılık, bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin. Yine ordu misalinden devam ediyoruz. Bir tabur bir tabura karşı muhasemet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Aynen öyle de. Hayat-ı içtimaiye-i İslamiye, İslam'ın toplumsal hayatı, büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife inkısam edilmiş. Kabileler var, taifeler var, milletler var, aşiretler var, ırklar var. Bu normal. Fakat bin bir, bir birler adedince cihet-i vahdetleri var. Üstadımız Hutbe-i Şamiye'nin başında Müslümanların orta çağda durmasına vesile olan ve Avrupalılar medeniyetin şaikalarına yükseldiği halde bizi geride bırakan altı nevi hastalığı sayıyor. Bunlardan birisi bizi birbirimize bağlayan manevi rabıtalarımızı bilmemek diye söylüyor. Bizi birbirimize bağlayan manevi rabıtaları bilmiyoruz arkadaşlar. Manevi rabıtalarımız nedir? Mesela diyelim ki bir Kürt kardeşimiz, ben doğudaki insanlar Kürttür diye ben onlara yardımcı olmam lazım diye düşünüyorsa, sırf Kürt oldukları için dinden uzak olduklarını zaten herkes biliyor. Dine sövdüklerini de herkes biliyor. Dinle aray ettiklerini de herkes biliyor. Sırf Kürttür diye onlara yakın duran bir insan, bu hakikattan gafil değil mi? Oysa Türklerle, ama Müslüman Türklerle, samimi Araplarla seni bağlayan binlerce bağ var ve ebedi bağlar ve külli bağlar ve kainatı birbirine bağlayan bağlar, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bağlar. Fakat sen kalkmışsın hem fani, hem ehemmiyetsiz, hem kıymetsiz bir tek örümcek ağı hükmündeki küçük bir bağa bağlanıyorsun ve ondan dolayı da koca alemi İslam'ı ve düsturlarını karşına alıp onlara yardım etmeye çalışıyorsun. O zaman bunu hiçbir akıl, hiçbir vicdan, hiçbir dini düsturla izah etmek mümkün olmuyor. Şimdi burayı okuyayım. Fakat bin bir birbirler adedince cihet-i vahdetleri var. Halıkları bir. Şimdi dağdaki adam halıkımızın Allah olduğunu kabul etmiyor, bilmiyorsa ve ben sadece ırktaşımdır diye onu o noktada savunuyorsam ve halıkımın bir olduğunu bilip ona benim gibi ibadet eden fakat farklı bir milletten olan birisine de düşmanlık besliyorsam ben bu meseleyi nereye koyacağım? Nereye sığışacak bu? Halıkları bir, rezzakları bir, peygamberleri bir ya, peygamberleri. Bir Zerdüşt'ü önder olarak bilmek var, din olarak kabul etmek var. Bir de peygamberimizi bir olarak kabul eden ve İslam'ı din olarak seçen insan var. Yani burada biz bir ciddi imtihan içerisindeyiz. Acaba millet ve ırk mı, yoksa dini bağlar ve duygular mı? Herkes seçimini burada yapacak. Bu Türkler için de geçerli. Bazı Türkler maalesef kafatasçı, şamanist zihniyetli. Ta çok eski zamandan kalma Türklerin fikirlerini maalesef yaymaya çalışıyor kendine göre. Sırf bu da Türktür diye bunu sevmek. Öteki de Zerdüşt dine bağlıdır, sırf Kürttür diye ona tabi olmak, yardımcı olmaya çalışmak, dini hiçbir hassasiyeti taşımadığımızın göstergesi olur. Çok dikkatli olmak lazım. Büyük bir imtihan şu anda. Herkes bir imtihan içerisinde. Evet. Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kıbleleri. Kitapları bir, Kur'an. Vatanları bir, vatanları bir. Biz bin senedir şu Araplar, şu Türkler ve şu Kürtler olarak bu vatanı kendimize vatan kabul etmişiz. Kaderi paylaşmışız. Kız alıp kız vermişiz. Örflerimiz bile birbirine çok ciddi manada benziyor. Hayatımızı birleştirmişiz. Kaderimiz birleşmiş. Vatanımız bir ya. Kalkıp da başka bir insan hiç bu vatanı vatan olarak kabul etmiyor, bayrağı bayrak olarak kabul etmiyor, sen mukaddesatına hiç ehemmiyet vermiyor, sırf ırktaşındır diye ona yakın durmak ne derece akılla bağdaşır? Kaldı ki ırklar da arkadaşlar ancak levh-i mahfuzda belli olur diyor üstadımız. Özellikle şu Anadolu. Tarih boyunca, asırlar boyunca çok hicretlere, muhaceretlere sahne olmuş bir ülkedeyiz. Böyle bir topraktayız. Şimdi böyle bir yerde belki bir arkadaşımız kendisini Arap olarak biliyor, Türk olabiliyor, Rum olabiliyor ya. Kendisini Kürt olarak biliyor, belki Arap'tır. Mesela doğuda çok insanlar var. Soruyorum, sen Seyit misin? Evet diyor. Seyit olarak biliniyor. Peki Arap mısın? Hayır, Kürdüm hocam diyor. Seçimini yap. Bu latife tabii de. Ya Kürtsün, ya Seyitsin. Hocam hem Seyidim hem Kürdüm. Bu var yani. Bu mesele var. Biz bunu kırmak için uğraşmıyoruz. Ayrı bir konu. Sadece bilelim ki biz farklı bir milletten olduğumuz halde aslen, daha sonra o farklı bir milletin hem diline girmişiz, lisanını konuşuyoruz, hem örfünü örf olarak kabul etmişiz, hem adetlerine tam olarak bağlanmışız, hem elbiselerini giyiyoruz, hem ola kapla da anılıyoruz olabilir. Erzurum'da tarih bölümünde okuyan iki kardeşimizin bir hatırasını anlatayım. Buraya inşallah uygun bir çözüm olur. Geldiler, biz dershanede kalıyoruz. Gülüyorlar böyle ama güzel bir halleri, vaziyetleri de var. Hayırdır? Dediler ki abi, bugün okulda çok enteresan bir şey yaşadık. Ne yaşadınız? Tarih bölümünde bir hoca demiş ki, arkadaşlar Türklerin kafatası yapısını size anlatayım. Kafatası yapısını anlatmış. Sonra dönmüş sınıfa. Demiş ki, arkadaşlar ben bu sınıfın hepsini tetkik ettim. Sadece bu arkadaşınız uyuyor. Birisini göstermiş. Koca sınıfta, Türkiye diye bilinen bir yerde, Türklerin kafatası yapısını anlatan bir uzman, koca sınıfta bir kişi buluyor. O da kalkıyor, diyor ki hocam ben Kürdüm diyor. Şahidim var. Bunu nereye vereceksiniz? Nereye koyacağız bu meseleyi? Nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla vatanımız bir arkadaşlar. Bir, binler kadar bir. İşte bu kadar birbirler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyor, birliği iktiza ediyor. Demek kabail ve tavaife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearüf içindir, tanışmak içindir, teavün içindir, tenakür için değil, inkar için değil, tehasüm için, düşmanlık için birbirimizin kanını dökelim diye değildir. Ve şu anda size söyleyeyim, ileriki işlerde de konuşacağız. Yani şu anda PKK'nın en büyük zararı yine Kürt olarak bilinen vatandaşlarımızın, kardeşlerimizindir yani. En büyük zararı onlar da konmuş. Çoğu insanların köylerinden hicret etmesine, çoğu insanların hayatlarının sönmesine maalesef vesile oldular. Dolayısıyla biz sizi kurtaracağız diyen insanlar onların hayatlarını perişan etmişse, burada iyice düşünmek lazım meseleyi. Üçüncü mesele. Fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Özellikle Fransız ihtilalinden sonra şu fikri milliyet dediğimiz ırkçılık belası çok ileri gitti. Hususan dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Ta ki parçalayıp onları yutsunlar. Malumunuz bir kaydedir. Büyük bir ekmek parçasını ya da büyük bir lokmayı bir insan yalnız başına yutmayabilir, yutamayabilir. Ama bunu 10'a, 20'ye yutabileceği seviyeye getirdikten sonra yutması kolaydır. Osmanlı'yı değil Avrupa, koca dünya yutamadı. Büyük geldi. Ama daha sonra bunu ne yaptılar? Parça parça ettiler ve istedikleri gibi yuttular. Doğru mu? Şu anda elimizdeki küçük bir şey kalmış. Onun da maalesef birileri götürmeye çalışıyor. Hususan dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Ta ki parçalayıp yutsunlar. Böl, parçala, yut. Hem fikri milliyette bir zevki nefsani var. Gafletkârane bir lezzet var. Şeametli bir kuvvet var. Yani menfi milliyet ve müsbet milliyet tabirleri var burada. Müsbet milliyet, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi tanışmanız için, yardımlaşmanız için, birbirinize el uzatmanız içindir tavaif ve kabaile inkısam. Yoksa inkar için, husumet için, birbirinizi öldüresiniz diye değil şeyde menfi milliyet. hem fikri milliyette, buradaki menfi milliyet, bir zevki nefsani var. Nefsani bir zevk var. Gafletkârane bir lezzet var. Şeametli bir kuvvet var. İşte Kürtlere biz böyle yaptık. Kürtleri biz hizmetkar olarak kullanıyoruz mesela. İşte biz Araplara böyle diyoruz, böyle yapıyoruz, böyle ettik. İşte filan yerdeki bir avuç Türk'ü biz perişan ettik, mahvettik gibi. Püskürttük mesela. Zevki nefsani, şeametli bir his. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara fikri milliyeti bırakınız denilmez. Sakın milliyet kötüdür demeyin diyor. Fakat fikri millet iki kısımdır. Üstadları devamlı toptancılıktan kaçınmıştır. Bil ey ikinci Avrupa diyor mesela. Demek ki bir Avrupa var ki İsa Aleyhisselam'ın dinine mensup, insanlığa faydalı olmaya çalışan bir Avrupa var. Bununla beraber sefahetle, günahlarla, zulümle hayatını devam ettirmeye çalışan bir Avrupa var. Üstadları bütün Avrupa'ya savaş açmıyor. Harp açmıyor, ilan etmiyor. Bil ey ikinci Avrupa deyip sefahetle, şehvetle, zulümle hayatlarını devam ettirmeye çalışan Avrupa'yı kastediyor. Diğerleri masum kalıyor. Yani onları düşman tarafında tutmuyor. Mesela. Tabiiyyunun münkir kısmı tabirini kullanıyor. Tabiiyyun münkir kısmı olur mu? Olur. Birisi var ki gafletle tabiat perestliği fikrine sahiptir. Gafletle. Mesela benim ağacım şu kadar meyve veriyor der mesela. Benim ineğim şu kadar süt veriyor der mesela. Bunu Allah mı veriyor, inek mi veriyor dediğin vakit tabi Allah der. Bak gaflet var orada. Ama tabiiyyunun münkir kısmı. Tabiatı hakikaten ilah kabul eden, müessir kabul eden, Rab kabul eden bir grup var ki üstadımız doğrudan doğruya onları muhatap ediyor. Toptancılık yok yani. Bütün tabiiyyun aynı kefede değil. Burada da bütün milliyet fikri sahiplerini bir tutmuyor. Müspet milliyet, menfi milliyet. Dolayısıyla ciddi bir kısım der ki kardeşim ben müspet milliyet sahibiyim. Ben buraya gelmişim, Ağrılıyım, Doğuluyum, Vanlıyım neyse. Buradaki Vanlı insanlara elinden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorum. Helal olsun, hayırlı olsun deriz. Aynı anlattığımız vakit, onu da aynı kefeye koyduğumuz vakit biz ona haksızlık etmiş olacağız. Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir, şeametlidir, kötüdür, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir. Başkasını yutmakla beslenir. Diğerlerine adavetle devam eder. Müteyakkız davranır. Diğerlerine karşı biraz daha mesafeli davranır. Şu ise muhasemet ve keşmekeşe sebeptir. Yani devamlı başkalarına karşı bir ön yargı var. Bir düşmanlık var. Farklı bir menfi bir his var. Ben Arapsam o zaman Türkler benim için biraz mesafelidir. O zaman Kürtler benim için mesafelidir. Diğer milletler benim için mesafelidir. Eğer Kürtsem başka milletler, eğer Türksem başka milletler. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş El-İslamiyyetu cebbetil asabiyyetel cahiliye. İslamiyet cahiliyet zamandan kalma o menfi milliyetçilik fikrini kökünden kesmiştir. Kureyşli bir efendi ile Habeşi bir köle arasında Müslüman olduktan sonra bir fark yoktur. Üstünlük milliyette değil. Üstünlük ırkta değil. Üstünlük takvadadır. İnne ekremekum indallahi etkakum. Cenab-ı Hakk'ın yanında en mükerrem, en üstün olanınız takvaca en üstün olanınızdır. Ve Kur'an'da ferman etmiş İz ca'alellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyeti فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِنَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. İşte şu hadis-i şerif, şu ayet-i kerime, kat'i bir surette menfi bir milliyeti ve fikri unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor. Yani bir taraftan kutsi, mukaddes, ebedi ve büyük bir İslami milliyet var. Her gün 1,5 milyar insandan manevi imdat alıyorsunuz, dua alıyorsunuz, manevi destek alıyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın siyaf etmesi için fevkalade destek ve dua görüyorsunuz. Bir taraftan da menfi olarak çalışan, muvakkaten sizinle sadece nefsani ve zevkani bir his ile irtibatlı olan birilerinin irtibatı var. Tercih bizim. 1,5 milyarla beraber olacağız ki onların içerisinde de bizim kendi milletimizin samimi olanları var. Yoksa ırkçı olan ve sadece dünya hayatında o da kısa bir zamanlığına bana nefsani, zevkani bir his veren, benim millettaşım diye bildiğim insanlarla beraber olacağım. Seçim bizim. Evet, acaba hangi unsur var ki 350 milyon vardır? Şu anda 1,5 milyar. Hangi unsur var 1,5 milyar arkadaşlar? 1,5 milyar insan bana dua ediyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelen bütün ehli imanın Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minet duası, yani bütün mümin erkeklere ve mümin hanımlara ya Rabbi mağfiret eyle duasını ben alıyor muyum? 1500 senedir ve şu zamanda yaşayan 1,5 milyar Müslümanın bütün duaları benimle beraber olacak. Var mı böyle bir millete sahip olan başka bir insan? Hayır. Var mı bu kadar kalabalıklı ve ebedi bir saadete beni ulaştıracak, Allah'ın rızasını bana kazandıracak sevapları birleştirip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmamıza, güzel bir şekilde ak bir alınla çıkmamıza vesile olacak başka bir millet? Böyle bir kuvvet-ü zahr, böyle kuvvetli bir hazineyi kaybetmek akıl kârı değildir yani. Ve maalesef çoğumuz basit bir histen kaybedebiliyoruz. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Evet, menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ez cümle, Emeviler bir parça fikri milliyeti siyasetlerini karıştırdıkları için hem alem-i İslam'ı küstürdüler, hem kendileri de çok felaketler çektiler. Tarih ortada. Hazreti Ali Efendimiz'e kadar menfi milliyetçilik yok ve devamlı sınırlarımız büyüyor. Bütün dünyaya ulaşacak kadar ciddi bir genişleme hasıl oluyor. Ondan sonra Emeviler idareyi alıyorlar, Arap milliyetçiliğini esas tutuyorlar, diğer milletleri memalik diye, köleler diye tabir ediyorlar ve ondan sonra bakıyorsunuz ki Müslümanlar ve İslamiyet ciddi manada zarar görmeye başlıyor. Ortada. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Alman'ın çok şehametli ebedi adavetlerinden başka Harbi Umumi'deki hadisat-ı müthişe dahi menfi milliyetin nevi beşer ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Irkçılık belası. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan körü körüne gitti ya. Pisi pisine gitti ya. Niye? Alman ırkı en üstün ırktır diye başkalarına saldırıyor. Diğeri de Rus ırkı daha üstündür diye o onlara saldırıyor. Diğeri de İtalyan ırkı daha sağlam bir ırktır diye o da onlardan geri kalmıyor. Nereye kadar? İnsanlık kan ağladı yani. Şu menfi milliyetçilik belasını bütün dünya tattı maalesef. Hiç olmazsa biz, onların önderleri yok da, onların yol göstericisi yok da, onlar kendi nefisleriyle hareket ediyor da, hiç olmazsa bunu Müslümanlar yapmasın. Yani Almanlardan demişler ya insana, adamın birisine, akıllı birisine, sen kimden ders aldın, kimden akıl aldın? Demiş ki ben demiş, şu deliden akıl aldım. Deli insandan akıl alınır mı? Alınır. Bir insan kendisini bilmiyorsa, delilik yapıyorsa, başkaları maskara oluyorsa, akıllı bir insan ondan ders alır yani. Ya. Şimdi biz Almanlardan ders almamız lazım, İtalyanlardan ders almamız lazım, Ruslardan ders almamız lazım. Hadi bunlar bir tarafa, biz Rabbimizden ders almamız lazım. Tarihten, ecdadımızdan ders almamız lazım. Ya. Biz birimizin kuyusunu kazmakla, hayatına kastetmekle hiçbir şey kazanmış olmayız. Aksine kaybediyoruz ya. Maalesef. Harbi Umumi'deki hadisat-ı müthişe dahi menfi milliyetinde nevi beşer ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Birinci ve ikinci dünya savaşları malum. Hem bizde iptidai hürriyette Babil kalasının harabiyeti zamanında tebebbülü akvam tabir edilen teşavvü akvam ve o teşavvüp sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebebi tefrikayı kulup muhtelif mülteciler cemiyeti teşekkül etti. Babil kalası, Babil kulesi diye tarihte bilinen bir olay var, bir hadise var. Hazreti Nuh aleyhisselamdan sonra Nuh aleyhisselamın torunlarından acaba semavatta hakikaten dedelerimizin anlattığı gibi ilah var mı diye bir kule yapmaya başlıyorlar. Ve bu kuleyi yaptıkları vakit Cenab-ı Hak onların hepsinin dillerini değiştiriyor. İşte 72,5 millet ya da 72 millet ya da 72 lisan dedikleri tabir oradan doğduğuna inanılırmış. Tevrat'ta bu şey geçiyor. Malum Abdullah Yeğen abi de kendi lügatını almış. Şimdi üstadımız da burada alıyor. Babil kalasının harabiyeti zamanında. Tabii onlar orayı bırakınca ondan sonra kendi kendine harap oluyor o kule. Herkes dünyanın her tarafına yayılıyor. O teşaub, o şubelenme, o bölünme üstadımız Birinci Dünya Savaşı'ndan evvelki Fransız İhtilali'nden sonraki o döneme benzetiyor. Burada da Rumlar, Ermeniler, çeşitli milletler bazı partiler kurdular, gruplar kurdular, ondan sonra cemiyetler kurdular ve Osmanlı'yı bitirdiler. Osmanlı'nın bitmesiyle Yunan rahatlamadı. Onlar da onu biliyor. Bulgarlar rahatlamadı. Araplar da rahatlamadı. Kuzey Afrika da rahatlamadı. Osmanlı şu dünyanın sortası hükmündeydi. O sorta patlayınca her taraf karanlıkta kaldı. Osmanlı adalet timsaliydi. Adalet mekanizması çökünce herkes orada ne yaptı? Bütün dünya sıkıntısını çekmeye başladı. Merhamet timsaliydi. Her tarafa merhamet dağıtıyordu. O merhamet mekanizması sönünce her tarafta merhametsizlik ve zulüm kol gezmeye başladı maalesef. Dolayısıyla tarih iyice okunması gerekiyor. Eğer Avrupalılar rahatlığını istiyorlarsa şu ülkenin selametine, istirahatine karışmayacaklar. Yoksa şu bela onları tekrar yakacak. Zaten dayanacak güçleri kalmamış. En güçlü vakitleri 1900'lü yılların başlarındaydı. O da şimdi bitti. Hepsi yaşlanmış, moruklaşmış insanlar maalesef. Eğer rahatlığını istiyorlarsa dünyayı fesada vermek için artık entrikalardan vazgeçecekler. Şu PKK'yı besleme, şu menfi cereyanları, odakları besleme gibi bir faaliyete, bir yanlışa girmemeleri gerekiyor. Eğer kendi istikballerini düşünüyorlar ve seviyorlarsa, kendilerini dünya hayatında dahi mesut yaşatmak istiyorlarsa şu yanlış çalışmalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Son cümleyi okuyup bırakıyorum inşallah. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gösterdi. 30'a yakın millet deniyor Osmanlı'nın bünyesinde ve çoğu başkalarının maalesef boğazlarına girdi, midelerine indi. Şu anda İslam ülkelerine baktığımız vakit dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip, Afrika ülkelerine bakın en zengin elmas ve cevher yataklarına sahip. Ama zannetmeyiniz ki onlar çok zengindir. Maalesef zenginliklerin çoğu başka mihrakların ellerinde geziyor. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.